Ayrım 16, sayfa 273. Sonra okul bitti. Göl kıyısında Orta Çağ Avrupa'sından kalma küçük kasabaya yeni okuluma gittim. Kışın donduğumuz baharda bütün öğrencilerin coşkuyla göl kıyısına yayıldığı, yazın herkes dağılınca sıcaktan ter döktüğümüz bir yerdi. 2 yıl kitaplarla sürekli çalışarak, okuyup yazarak geçti. Bambaşka bir ülkede, bambaşka bir dilde de olsam da aslında yeniden kendi dünyama, kitapların arasına dönmüştüm. İlk yaz tatilinde İstanbul'a gelemedim. Bursumu sürdürmek için herkesten çok çalışmam gerekiyordu. Emel hep bir gün yanıma geleceğini yazdı ama hiç gelmedi. Okulu bitince orada bir şirkette staja başlamıştı. Söylediğine göre geleceğini orada kurmaya niyetliydi. Annesi de öyle istiyordu. Türkiye'de her gün insanlar öldürülüyor, her sabah gazeteler yeni bir suikasti, yeni bir çatışmayı manşet yapıyordu. Aslında Leyla da benim gitmemi biraz da bu yüzden istemişti. Emel gelmedi ama Leyla birkaç kez beni ziyarete geldi. Bir iki gün kalsa da birlikte çevreyi gezdik, karların içinde yuvarlandık, göl kuyusunda küçük sandalla dolaştık, bisiklete bindik. Onunla aramızda her zaman bir mesafe olsa da çok eski bir arkadaşım gibiydi. Başkalarının onu tanıdığından farklıydı aslında. Kendisini hep çok güçlü, her şeyi, herkesi yöneten biri gibi gösteriyordu ama içten içe korkuyordu. Neden korktuğunu tam olarak anlamıyordum. İki kez evlenmişti. Birinde kendi deyimiyle delilikler çağında olduğu için olur olmaz şeyler yüzünden tartışıp durmuşlar ve ayrılmışlardı. İkinci evliliğinde ise tam çocuk beklerken kocasının gerçek yüzü ortaya çıkmıştı. Önceleri kibar, sevecen, aile hayatı isteyen bir adam gibi görünüp onun peşinden ayrılmazken, evlendikten sonra sertleşen, kaba, hatta zorba bir adama dönüşmüştü. Öyle ki bir gün eve geç geldiği için onu merdivenlerden aşağı yuvarlamıştı. Kadınlar öyle şeylere katlanabilir ki inanamazsın demişti bir keresinde. Neden çekip gitmediğimi, neden kimseye bir şeyler söylemediğimi, neden bunu sürdürdüğümü bugün bile anlamıyorum. Annem üzülmesin diye mi, başarısız olduğumu görmek istemediğimden için mi, korktuğum için mi hiç bilmiyorum. Her şeye rağmen onun çocuğunu doğurmaya kararlıydım. Beni merdivenlerden atıp tekme tokat vurmaya devam ettiği o gece hamileydim. Gözlerimi hastanede açtım ve o sabah doğmamış kızımı kaybettiğimi öğrendim. Üstüne tutulan o parlak ışıkla kalabalıklarda alkışların ve hayranlıkların içinde belki de karanlıkta kalan o fotoğrafları unutmaya çalışıyordu. Bu yüzden ışıklar sönmesin diye de elinden geleni yapıyordu. Belki de o günlerde bir daha dönmeyecek, öylesine güçlü görünmeye çalışıyordu. Hepimiz kendimizi bir biçimde içine soktuğumuz hayat boyu uğraşıp didinerek yarattığımız bir yanılsamaya, kendi parçalarımızın da içinde olduğu bir başkasının kimliğine hapsedip onu kendimiz sanarak yaşamıyor muyuz? Hareketlerimiz, belli bir soruya cevap verme şeklimiz, gülüşümüz, bakışlarımız, topluluk içine çıkarken bürüneceğimiz biçimler ve elbette en çok sözcükleri seçimimiz, konuşmamız yıllar boyunca kurgulanmış bir başka ben değil mi? Keşke bizim de hayatımız böyle sakin, huzurlu olsa. Bütün o keşmekeşten, zenginlik gibi görünen yoksulluktan, düşmanlıklardan, kavgalardan, sürekli birbiriyle uğraşan insanlardan uzak yaşasak demişti bir keresinde orman yolunda kaybolmuşken. Sonra akşam kendimizi ormanın içinde tepede bir lokantada bulmuştuk ve sahibi bize akordeonla şarkılar çalmıştı. Hiç tanımadığımız bir yabancıya tatlı içkiler içip her şeyden konuşmuştuk. Belki de bana anlatmayacağı pek çok şeyi o zaman anlatmıştı. Gerçekten de garipti. Operadaki bir av sahnesi ya da müzelerde karşısına geçip bakarken o anı, o günü yaşar gibi içine giriverdiğiniz eski manzara resimleri gibiydi her yer. Yüzlerce yıllık evler, binalar olduğu gibi duruyor. Hayat sanki dışarıda hep yepyeni bir dünya yokmuş gibi geçmiş zamanda sürüp gidiyordu. Bir yandan kendimi çok uzakta, çok yabancı hissediyor, bir yandansa sanki hep burada yaşamışım gibi garip geliyordu bana. Çünkü gerçekte buradaki öğrenciler de bana benziyordu. Onlar da günlerinin büyük bölümünü kitaplıkta geçiren, okuyup yazan, benim gibi dışarıdaki dünyayla pek fazla ilgilenmeyen insanlardı. Belki de böylesi daha iyi. Günlük hayatta, dışarıda, dünyada ne olursa olsun kendinize ait bir kulübeniz olması, içinizde bir yerde yaşamaya çekilebilmeniz daha iyi. Emel'den bazen öyle bir mektup gelirdi ki ne olduğunu anlamasam bile bir şeye üzüldüğünü hemen hissederdim. Çoğu zaman duygularını değil de olup bitenleri, işini, arkadaşlarını anlatırdı. Ama nadiren o yaz günlerini, birlikte geçirdiğimiz kısacık zamanı hatırlatan, hüzünlü mü, mutlu mu tam anlayamadığım mektupları gelirdi. Orada ilk kitabımı da bitirdim. Leyla büyük bir heyecanla bekliyordu. Tanıdıkları vardı ve hemen kitabın basılmasını istiyordu. Bense bunu yapmak istediğimden pek emin değildim. Hem yazdıklarımın fazlasıyla bana ait özel şeyler olduğunu düşünüyor, hem de anlattıklarımın kimseyi ilgilendireceğine inanmıyordum. Yılbaşı tatilinde geldim. Nenem benim artık koskoca bir profesör olduğumu söyleyip duruyor. Hayır, henüz hoca bile değilim desem de dinlemiyor. Bununla büyük bir gurur duyuyor. Dayım her ne kadar doğru değilse de herkese bir gün büyük bir yazar ve filozof olacağını söylerdim hep diye anlatıyordu. Nenem bir yandan benim sevdiğim yemekleri yapmakla uğraşıp bir yandan da bana sarılıp ağlıyordu tabii. O yılbaşı onunla oturup yıllar önce yılbaşını andık. Radyoda yine "Şimdi uzaklardasın" çaldı ve bana bazı şeylerin ne olursa olsun asla unutulmayacağını hatırlattı. Geç saatte Leyla'nın yanına gittim. Ev yine kalabalıktı. Beni bir yayıncıyla tanıştırdı. Kitabımı hemen görmek istiyordu. Leyla yazdıklarımı ona çoktan anlatmıştı bile. O yılbaşı Emel'den ilk kez haber gelmedi. Gecenin bir saati kendi kendime terasa çıkıp soğukta bir sigara içtim. Ve sanki gözümün önünde bir şeyin elimden kayması gibi onu kaybettiğimi ve buna engel olmak için hiçbir şey yapmadığımı düşündüm. Sigaraya bakıp kendi kendime güldüm. Beni zaten iyi bir şeye alıştırmış mıydı ki? Kitabı yayıncıya bıraktım ve 2 gün sonra okula geri döndüm. Yaz sonu tezimi tamamlayıp dönecektim. Çok fazla bir şey kalmamıştı ama neredeyse başımı bile kaldırmadan çalışmam gerekiyordu. Kitap ben oradayken basıldı. Bir iki yazı çıkmıştı ama biri dışındakiler pek de iyi eleştiriler sayılmazdı. Bireysel bunalımlardan, toplumun sorunlarına uzak kalmaktan, fil dişi kureden ve bunun gibi bir şeylerden söz eden yazılardı. Zaten kitabın fazla satıldığı da söylenemezdi. Ama Leyla'dan paket geldiğini öğrenip postaneden aldığımda heyecanlandım. Paketi hiç açmadan hızla yürüdüm ve okula geldim. Gölün kıyısındaki bir bankta oturup açtım ve kitabımı gördüm. Bir süre yalnızca kapağına baktım. Kapakta bir silüet gibi, bir gölge gibi ince uzun bir adam arkası dönük uzaklaşıyordu. Elimi kapağın üzerinde gezdirdim. İsmime baktım. Bunca kitap okuduktan sonra birinin üzerinde kendi ismimi görmek bana çok garip geldi. Sonra açıp içini karıştırdım. Biraz da kendi kendime şöyle dedim. Ben beyaz bir sayfanın önünde oturup bir dünya kurabilen biriyim. Güldüm. O dünyayı kimse beğenmese bile. Aslında yılbaşında Emel'den haber gelmediğine boşuna içerlemiştim. Çünkü kartı tabii ki üniversiteye atmıştı. Her zaman yaptığı gibi çocuksu üzerinde pırıltılı tozlar, karlar içinde beyaz kulübeler olan kartlardan biriydi. Kısa süre sonra bir mektup geldi. Kitabı okumuş ve çok heyecanlanmıştı. Belli yerleri elbette hatırlıyordu. Kızlardan birinde kendisinden parçalar bulmuştu. Yoksa yanılıyor muydu? Övgü dolu, coşkulu şeyler yazmıştı. İleride mutlaka ünlü bir yazar olacağımı, benimle hep gurur duyacağını ve çocuklarına bir gün bu yazarın ilk cümlelerine kendisinin okuduğunu anlatacağını yazmıştı. Babasının kitaptan övgüyle söz ettiğini, çok sevindiğini söylüyordu. Zaten kitabı da ona babası yollamıştı. Övgü dolu sözlerini pek hatırlamıyorum ama çocuklarına bu kitaptan söz edeceğini yazdığı satırlar aklımda kaldı. O yazı sürekli çalışarak, odamda boş zaman kalırsa müzik dinleyerek, okuyarak geçirdim. Ara sıra kasabaya inip içtiğimiz, eğlendiğimiz olurdu ama pek nadir. Dayıma sık sık yazardım. Ondan kısa mektuplar gelirdi. Yazdıklarında bana hep akıl verir, derslerle uğraşırken eğlenmemi, hayatı kaçırmamamı öğütlerdi. Leyla'nın mektupları ise biraz daha kasvetli bir hal almıştı. İstanbul'da sıkı yönetim ilan edilmişti. Gece yarısından sonra sokağa çıkmak yasaktı. Sürekli olaylar oluyor, insanlar çocuklarını okula bile göndermek istemiyordu. Hep yanıma gelmek istediğinden, uzaklaşmak, kaçmak istediğinden söz ediyordu. Artık dönmeme çok az kala bir sonbahar sabahı askerlerin yönetime el koyduğu haberi geldi. Arkadaşlarım, hocalar, herkes benimle ilgilenmeye başladı. Tezi birlikte yazdığım hocam yalnızca okulun değil belki de kendi dalında dünyanın en önemli isimlerinden biriydi. Neredeyse 80 yaşında ama dinç, çalışkan, açık sözlü bir adamdı. Okulun hemen yakınında bahçe içinde eski küçük 2 katlı bir evde karısı ve küçük kızıyla oturuyordu. 2 kızı evlenip gitmiş, küçük olansa burada kalmayı seçmişti. Zaman zaman beni evlerine yemeğe çağırırdı. Onunla sohbetlerimizde daha çok edebiyattan, özellikle Türkiye'den, bizim yazarlarımızdan söz etmeyi severdi. Darbe olduğunu duyduğu akşam beni yine evine çağırdı, radyodan dinlediklerini anlattı. Evden telefon etmeme izin verdi. Leyla ile konuştum. O akşam aslında onun da ne olup bittiğini konusunda fazla bir bilgisi yoktu. Ülkeye giriş çıkışların yasakladığını söyledi. Yemekten sonra profesör beni çalışma odasına davet edip konyak ikram etti. Kendisi de piposunu yaktı. Sonra "sana bir teklifte bulunacağım" dedi. "Bir yıl geri dönme. Burada benimle birlikte kal. Bana asistanlık yaparsın. Sonrasını düşünürüz. Ne dersin?" Şaşırdım. Biraz düşündüm. Kafam karmakarışıktı. O anda aslında. "Ülkeme geri dönmeliyim. Orada hocalık yapacağım. Buna söz verdim. Biliyorsunuz" dedim. "Biliyorum, biliyorum" dedi. Sonra çalışma masasının dağınıklığı içinden bir kitap bulup çıkardı. "Bak" dedi, "bu benim senin yaşlarında yazdığım ilk kitabım. Belki burada çalışmanı sürdürürsen ülkene de faydalı olursun. Çünkü benden duymuş olma ama bazen bir coğrafyanın saati orada yaşayan herkesin saatiyle aynı olmaz. Ne demek istediğini uzun yıllar sonra anlayabilecektim ancak." İlk romanım elime geçtiğimde o andan sonra neler olup biteceğini, günün birinde hayatımı yazacağımı hiç düşünmüş müydüm sanmıyorum. Hayatım sözcüklerle yazmakla geçti. Gözlerimin bozulması da, sırtımın kamburluğu da bu yüzden. Hayatım sözcüklerle geçti ama hayatım sözcüklerle kurulduğunu ve yıkıldığını, her şeyi oluşturanın, söylenenler ve söylenenlerin ardında gizlenenler olduğunu anlamam biraz uzun sürdü. Bazen mutluyum. Bunca zaman sonra geri dönüp bakınca kendimle ilgili sayısız ayrıntıyı artık hatırlayamazken ama her nedense kimi unutulması gereken resimleri beklenmedik zamanlarda yeniden görürken zaman, hayat, alışkanlıklar, insanlar çoktan değişmişken ve asıl önemlisi galiba artık o eski heyecan yerini sessiz ve kabullenişe bırakmışken hayatımla ilgili söyleyebileceğim şey bu. Fotoğraflar belleğin kendi kendine çektiği akıp giden sonsuz bir hızla bugünü geçmişte bırakarak koşan hayatın içinden seçtiği kareler belki silik de olsa korunabiliyor. Ama duygular kimi zaman bir anmalığın sürüklenmesiyle, bir yerin, bir kokunun, bir şarkının bizi içine alıverdiği çağrışım seliyle içimizde yeniden bir kırpıtı yaratsa da ancak o eski gerçek halinin iz düşümü soluk gölgesi gibi kalıyor, korunamıyor. Belki de bu yüzden her zaman sözcüklere sığındım. Böylece her şeyi hem de istediğim gibi yeniden kurabildim. Ama benim kurgularımla gerçek hayallerle hayat bir araya gelince her şey birbirine karışıyor. Hocamın dediğini yaptım. Bir yıl daha orada kaldım. Sonra dünyanın pek çok yerinde konuşmalara gittim. Farklı ülkelerdeki üniversitelerde kısa dönemli dersler verdim. Ama aslında neyi merak ettiğinizi tahmin edebiliyorum. Her şeyi, özellikle de anıları uzun uzun anlatan yaşlı adamlara döndüğümün farkındayım ama durun geliyorum. Emel'le çok uzun zaman görüşemedik. Ona doğum günlerinde dünyanın farklı yerlerinden küçük de olsa hediyeler yolladım. O da bana. Mektuplar yazdık yine, kartlar attık. Sonra bir gün Firuz Bey'in ölüm haberi geldi. Emel'in keşke burada olsaydın dediği bir mektupla aldım haberi ama çok geç kalmıştım. Yeniden İstanbul'a döndüğümde yeni bir dönem başlıyordu. Askerler gitmiş, seçimler yapılmıştı. İnsanlar onca yıl çekilen sıkıntıları, acıları unutmak, hayır yanlış söyledim, unutmak değil, hiç olmamış saymak ister gibiydi. Bütün büyük acıları yaşamış toplumlar gibi, herkes yeni bir başlangıç gibi gerçekçi olmasa da umutluydu. Şimdi tıpkı burada, Kıbrıs'ta bu tepeden Girne'ye bakarken olduğu gibi. Kimse o geçmişi hatırlamak istemiyor, kimse kötü şeyleri duymak istemiyor, geçmişi anlatanların sözünü kesiyor. Zaten ne yazık ki geçmiş yapılan hataları yok etmek, o acıları yeniden yaşamamak için dersler çıkartmaktan çok nefreti pekiştirmek için tekrarlanmıyor mu çoğu zaman? Babamı ve arkadaşlarını aslında zaten küçücük bir köye hapsetmiş oldukları halde yakalayıp katleden insanları düşünüyorum. Oysa onlar o sabah işlerine gidiyorlardı yalnızca. Silahları yoktu. Tıpkı yıllarca aynı bahçelerde birlikte büyüdükleri, birlikte çalıştıkları, eğlendikleri insanlar gibi çocukları için ekmeklerini kazanmaya gidiyorlardı. Ne olmuştu aynı insanlar birdenbire bütün bunu unutabilmişti? O palmiyelerle dolu dünyanın en güzel sahillerinden birinde hep birlikte yürümemişler miydi yıllarca? Sonra aradan zaman geçti ve yıllar sonra bir sabah burada bu kez Rumlar Girne'de bir yaz sabahı her zamanki gibi denize girecekleri, bisikletle sokaklarda gezecekleri bir sabah birdenbire denizden yaklaşan gemileri gördüler ve evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. O gittiğim ortaçağ kasabasındaki yaşlı insanların başına gelenler gibi. Amcamın yazmaya çalıştığı gibi dünyanın her yerinde her zaman bu acılar yaşanmıştı. Herkes kendisini başkasından üstün sanmış, onlara yapılanlara göz yummuş, kendince bahaneler uydurmuş ama sonunda kendisinin ötekileştireceği bir gün geleceğini ve o zaman da diğerlerinin başlarına çevirip görmezden geleceğini hiç düşünmemişti. Peki, ama o zaman birbirine bunca benzeyen insanları böylesine birbirinden ayıran şey neydi? Diller birbirinden farklıdır ama duyguları anlatırken birbirine benzer. İnançlar birbirinden farklı görünür ama aslında çoğu kez ortaktır. Bir ülkenin şarkısını başka bir ülkede dinleyen insanlar da ağlayabilir. İnsanlığın asıl zenginliği bu farklılıklarken nasıl olup da binlerce yıl boyunca farklı olanı yok etmeye çalışmanın saçmalığını anlamamış olabiliriz. Tezime ölümsüzlüğün ardına düşen Gılgamış'la başlamıştım. İnsanların en güçlüsü yarı tanrıya sayılan Gılgamış ölümsüzlük çiçeğini tanrılar ülkesine almayı başarmıştı aslında. Hem de ne güçlüklerle. Ama garip olan şu ki geri dönerken sandalda uyuyakalmış ve elinde sarkan çiçeği bir yılan balığı kapıp gitmişti. Birçok efsane aslında bize ölümsüzlük diye bir şey olmadığını anlatmamış mıydı? Binlerce yıl önce bu olağanüstü öyküyü yazabilsek nasıl olup da ölümsüzlük saplantısından vazgeçememiştik? Belki de amcamın kötülükler ansiklopedisinin verdiği ilhamla aslında bütün bunları anlamaya ve öğrencilerime anlatmaya çalıştım hep. Ama sözcükleri ilk kez yazıya döken ve bizim ilkel saydığımız uygarlıkların bile anladıkları bir şeyi yeniden binlerce yıl sonra sözüm ona bu görkemli dünyamızda yeniden anlatmak hiç de kolay değilmiş. Girne'de denizden gelen hafif bir esintiyle yapraklar kımıldıyor. Harekatta ne yaptın diye sordum Fevzi'ye. Ne yapacağım? Babanın intikamını almak için tüfeği alıp mücahit oldum. İntikam sözünü sevmedim ama onu anlayabiliyorum. Yüzüne baktım. Aldın mı peki dedim. Güldü, aklına bir şey gelmiş gibi. Ne oldu bilir misin dedi. Bir sabah bir köye girdik. Başımızda gencecik bir üsteğmen. 8-10 kişi, sabahın körü. Ses yok, kimse yok. Korkuyoruz. Gizlenen asker var mı yok mu bilmeyiz. Hepimiz el tetikte. En önde komutan yürür. Birden bir çocuk fırladı önümüze. Hepimiz silaha sarıldık. Komutan eliyle bize böyle yaptı, durun der gibi. Hatırlar mısın, Kemal vardı, bizim sarışın, cılız bir oğlandı. Evet dedim, hatırladım hayal meyal. Askılı kısa pantolonla gezerdi. İşte o dedi. Çocuk aynı ona benzerdi. Geldi durdu önümüzde. Komutan yere çöktü. Çocuk birden Rumca ona küfredip yüzüne tükürdü. Bir an hepimiz kala kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Arkasından ne gelir ne olmaz. Ne olur diye bakıyoruz bir yandan. Komutan elini arka cebine attı. Çocuk öylece karşısında durmuş. Hepimiz irkildik. Birden bir çığlık duyduk. Bir kadın çığlık çığlığa koşarak bir evden fırladı. Silahları çevirdik hepimiz. Bağırıyor Rumca deli gibi, elleri havada. Geldi komutanın önüne, oğlanın yanına attı kendini. Ne olur öldürmeyin oğlumu diye bağırır. Komutan Türkiye'den gelmiş, anlamıyor ne dediğini. Elini arka cebinden çıkardı. Ne vardı bilir misin cebinde? Ne vardı? Şu karamelli şekerler vardı ya. Bilmem var mı hala onlardan. Hep onu yerdi sigara içmesin diye. Onu vermek istermiş oğlana. Bir sessizlik oldu. Uzağa sanki geçmişe bakar gibi kızıla dönen gökyüzüne baktım. Sessizlik uzadı. Bunu bana neden anlattın diye sordum. Neden mi dedi. Anlamadın neden anlattığımı. O anda her şey, onca yıl içimde birikmiş öfke, kin, hepsi silindi gitti. Çocukluk arkadaşımın gözlerine baktım. Gün batacak neredeyse Girne'de. Esen rüzgarla ürperdim. Şimdi dedim, kararımı verdim. Ne kararı dedi. Yarın o çukura gitmeyeceğim. Babamın kemiklerini de almayacağım. Belki de kim olursa olsun insanların birbirlerine bunları yaptığını kabullenmek istemiyorum. Kim bilir, belki de bazen doğru olan unutmaktır. Leyla benim yanıma geldiği tatillerin birinde yeni şarkılardan birinin sözlerini okudu. Hep yanımızda kalacağını sandığımız tılsımın nasıl bir gün uçup gittiğini anlatan hüzünlü bir şarkıydı. Öylesine oradan buradan söz ediyorduk yemek yerken, o yine keyifle şarabını içiyordu. Sonra hiç umulmadık bir anda bana dönüp, bana aşık değilsin dedi, keşke olsaydın ama değilsin. Ne diyeceğimi bilemedim, karşı çıkmaya çalışırken ağzımı eliyle kapattı. Bir şey söyleme dedi, bunu biliyorum. Yazık ki bunun değişecek bir şey olmadığını da biliyorum. Çok kitap okumuş olabilirsin ama bütün bunları senden iyi bilecek yaştayım. Senin hiçbir şeye karar veremeyeceğinin de farkındayım. Onun için benim artık bir karar vermem lazım. Haklıydı, ben seçimlerle vazgeçişler arasında kalmış biriydim. Hayat seçimlerden ve vazgeçişlerden oluşuyor. Bense hayatım boyunca bir şeyi bırakıp bir başkasını seçmek istemedim. İçkisini bir dikişte bitirdi ve yenisini istedi. Yemyeşil ağaçlarla dolu dağlara bakıyorduk ve her yeri yavaş yavaş kaplayan sis inanılmaz bir görüntü yaratıyordu. Bir hayalin içinde gibiydik. İçeride şöminede bütün büyük odunlar çıtırdıyor, yanıyor, bir kadın unutulmaz bir aşk şarkısı söylüyordu. Elimden gelen bir şey yok. Sana kızgınım, kırgınım ve asla anlayamayacağın kadar üzgünüm. Yine de seni suçlamıyorum. Her zaman benim arkadaşım olacaksın. Tabii bu sözümü tutabilir miyim bilmiyorum. Arkadaşım değil de yakınım olacaksın. Seni hep böyle hissettim çünkü. Ona yalanlar söylemek gelmedi içimden. Onu gerçekten de sevdiğimi biliyordu. Ama başka bir şeyden söz ediyordu. Haklıydı. Hadi dedi, üzülecek bir şey yok. Benimle bir kadeh daha iç. Buralara kadar senin canını sıkmaya gelmedim. Sis neredeyse yanımıza, elimizle tutabileceğimiz kadar yakına gelmişti. Bir kadeh daha içtik ve konuyu değiştirip başka şeylerden söz ettik. O akşam yine ilk geceki gibi sarhoş olduk, ağladık ve seviştik. Ben sabah uyurken bir mektup bırakıp gitti. Şöyle yazmıştı mektupta. Yüzünü okşayıp sana, çocuk dediğimde bana kızardın ama öylesin. Yalnızca benden bu kadar küçük olduğun için değil, büyüdüğünde de hep böyle kalacağın için. Belki de seni böyle çok sevmemin nedeni de budur. Erkek olmayı, adam olmayı, büyük insan olmayı, onların kurduğu dünyanın gururlu bir parçası olmayı aklından bile geçirmediğin için seni çok sevdim. Ne garip, hiçbir şeyin, hiç kimsen yoktu ama her şey olan insanların korkuları da sende yoktu. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi yargıladığını görmedim. Hep kendi kendime sordum. Üzerinde bu anlamsız zırhları taşımayan, her an bir savaşa hazır olmayan, mutluluğu zaferler kazanıp öldürüp bir yerleri istila etmekten aramayan, kendiliğinden hiçbir şeyi olabilen biri var mıdır diye. Varmış. Hayatımda yanında hiçbir şey düşünmeden sanki sonsuza kadar kalacakmış gibi rahatça uyuyabildiğim tek insan sendin. Birine sarılmadan ne demek olduğunu seninle anladım. Elbette seninle bir geleceğimiz yoktu. Seninse bir geleceğin var. Gitmen gereken yerler var, yapacağın işlerin var. Ben hayatımda yapacaklarını yapmış ve artık yorgun biriyim. Sense henüz yeni başlıyorsun. Bana asla ayrılmak istediğini söyleyemezsin. Bu yüzden bunu yapmak bana düşüyor. Beni sevdiğini biliyorum ama bana aşık değilsin. Benim gibi her sabah uyandığında aklında değilim. Gözlerim dalıp giderdi bazen ve anlamadığımı sanırdı ama aslında anlardım neden benimle olduğunu düşündüğünü. Belli etmemeye çalıştım. Sanki sen de bana aşıkmışsın gibi davrandım. Kadınların söylediklerinin başka anlamlara geldiğini bilmediğini bile unuttum. Ama artık bu bana acı veriyor. Umursamaz göründüğüme inandığının farkındayım. Öylesine budalanın birisin çünkü. Olsun, öyle kal. Ben şimdi gidiyorum. Her zamanki gibi delice şeyler yapacağım ve kendimi kandırmaya devam edeceğim. Çünkü nasıl olsa benim gibi beni de kandırmaya hazır birileri var. Sen her zaman bir biçimde yanımda olacaksın. Hayatımda olacaksın olabildiği kadar. Bunu ve bir de seni çok sevdiğimi sakın unutma. Bir süre bana yazma, görüşmeyelim. Sonra. Tamam mı? Sonra. Böyle yazıyordu. Evet, kadınların hayalleri var ve biz onları ancak yıkabiliyoruz.